Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok değerli gönüldaşları, çok değerli gönül ve kulak misafirlerimiz, sesimize, sözümüze önem veren, bizi dinleyen, bize vakit ayıran çok değerli gönüldaşlarımız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Çok önemli bir programla sizlerin karşısındayım. Gençlerimizin geleceğiyle alakalı, ailelerimizin huzuru ve mutluluğuyla alakalı, Türkiye'nin ve dünyanın geleceğiyle alakalı bir program olacak konusu itibarıyla. İnşallah içerik olarak da uygun bir hazırlık yapabilmişimdir. Uygun bir sunum olur sizler açısından. Efendim tercihlerimizi konuşacağız. Kararlarımızı ve hayatımızı konuşacağız. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkanlı'nın Nitekli İnsan programındasınız. 2021'in 31. programında tercihlerimiz, kararlarımız ve hayatımız adlı programı sizlere çocuklarımızın, gençlerimizin tam da şu tercihlerinin arifesinde, tercih telaşında olduğu şu özel günlerde size bununla ilgili bilgileri vermek istiyorum. Can dostlarım bize ulaşmak isterseniz nitelikliinsan@erkamradyo.com e-mail adresinden ya da @erkamradyo ve @munirarkan tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Sözünüzü, katkınızı, beğeninizi ve hatta eleştirinizi bir hediye olarak kabul ediyor, önemsiyor, değerlendiriyoruz. Bunu bilmenizi isterim. Aziz dostlarım, insan hayatı hani tercihlerinden oluşur. Tercihleri onun kararlarını oluşturur. Kararlar da hayatını oluşturur. Bir hayata baktığımızda içerik olarak toplamda, kümülatifte bir kişinin tercihlerinin ya da o tercihlerinin sonucu olan hani tercihte bulunursunuz ve onunla ilgili bir karar verirsiniz. Kararlarının sonucudur. Hayatımız bir sınav. Her ne kadar çocuklarımızı biz üniversite sınavlarına, okul sınavlarına hazırlıyorsak, okul sınavlarını hayat sınavından çok daha önemsiyor ve önceliyorsak, aslında hayat bir sınav. Milli eğitim sistemi içerisinde ilkokula başlar başlamaz çocuklarımızın sıla-i rahimle alakasını kesiyoruz. Evlere akraba almaz, bir akraba ziyaretine gitmez. Anne babamızı evlerde, halamızı, teyzemizi, dayımızı, amcamızı kendi evlerinde ziyaret etmez, ağırlamaz bir hale geliyoruz. Sebep sınavı var. Hocam, oğlumuzun, kızımızın sınavı var. Onun dersi var, onun ödevi var. Çocuklarımın eğitim döneminde, özellikle mecburi olan ilköğretim döneminde 263 madde oluşturmuştum. Hatta böyle bir kitap hazırlığım da oldu. Milli Eğitim'den gelen yoğun eleştiri sonucunda şimdilik kaydıyla rafa kaldırdım ama inşallah yakın bir gelecekte yayınlamak nasip olur. Öğretmenim bana ödev verme, bana değer ver. Çünkü ödevlerin, hele hele şu anda verilen ödevlerin çocuğun kişiliği, kimlik, karakter, yetenek, gelecek kurgusu içerisinde kendi kapasitesini, potansiyelini geliştirmeye, özellikle kendi yeteneğini inkişaf ettirmeye, keşfetmeye yönelik olmadığını düşünüyorum. Ha, ödev verilecekse şöyle bir ödev olsa, bugün anneni bir gözlemle bakalım. Ev işleri kolay mı, zor mu? Baban parayı nasıl kazanıyor? Kolay mı, zor mu? Çevrede konu komşu ilişkileri, akraba ilişkileri nasıl? Apartmanda komşuluk nasıl? Arkadaş olabileceğin bir insan var mı? O gözle bir bak bakalım. Kendi bulunduğun, yaşadığın bölgede katkı sağlayacağın bir şey var mı? Git onu yap anlamına değil. Önce birinci adım farkındalık. Bir bak bakalım gözlemle. Bir ekmek nasıl yapılıyor? Bir ekmek şu anda kaç lira? Bir aile günde kaç ekmekle doyar? Yani böyle çocuğu bir anda böyle aha point diyor ya, wow dedirtecek yurt dışındaki dostların tabiriyle. O aha point'e, o wow noktasına getirebilmek, agah mütenebbi kılabilmek. Öyle bir ödevse ben her gün ödev verelim. Bunda varım ama çocuğun 3-4 saat kafasını kaldırmayacağı şekilde ödevine yamulduğu, bu tabirimden dolayı beni mazur görün, çevresinde olan biteni görmediği, kafasını sadece yemek yemek için kaldırıldı. Ya bir besi çiftliğinde değiliz yani. Affedersiniz, hayvan beslemiyoruz, evlat besliyoruz, can besliyoruz, insan besliyoruz. Bu anlamda şu anda verilen proje ödevlerin, anne babaların kişisel yetkinliğini artırmada bir katkısı var. Evet, anne babalar çünkü ödev yapıyor çocuklar yerine. Kırtasiyeler biraz para kazanıyor. İşte ekonomi biraz canlanıyor. Ama onun dışında katkısını sonucu itibariyle görüyoruz çünkü aziz dostlarım. Bu benim zehabım değil. Yani Türkiye'yi son 20 yılda eğitim konusunda nereye getirdiğimiz, son 100 yılda Türkiye'yi eğitim konusunda nereye getirdiğimiz ölçülebilir. Çok böyle objektif, çağdaş yöntemlerle PISA diye bir şey var. Program for International Student Assessment. Buna baktığımız zaman görüyoruz. Global Teacher Prize ödüllerinde yer alan öğretmenlerimizin sayısını gördüğümüzde Afrika'nın böyle çok gariban ülkelerinde bile, Uzak Doğu'nun çok gariban ülkelerinde bile, hatta 2016'da dünya birincisi olup 1 milyon dolarlık ödül alan Hananel Arub'un Filistin mülteci kampındaki bir öğretmenin bile başarılı olduğu dünya klasmanında Türkiye'den 3-5 öğretmenin dışında bir öğretmenin de 1 milyon aşkın öğretmenimizin içerisinde, hani oraya girebilecek birçok ülkenin nüfusundan fazla öğretmenimizin olduğu bir dünyada maalesef sonlardayız. Bu da bize yakışmıyor. Bu açıdan hani hayat bir sınav. Çocuklarımızı sadece üniversite ve okul sınavlarına odaklı yetiştirdiğimizde evet matematiği biraz daha güzel olabilir. Ama o matematiği hayatında hangi bağımsız değişkenlere yerleştirerek nasıl bir bağlantı kuracak, nasıl bir problemi çözecek, nasıl bir bunun kendine getirisi olacak, hayatını nasıl kolaylaştıracak gibi soruları çözmede kullanamıyoruz. O matematik işe yaramıyor demektir. Fizikle, kimyayla, coğrafyayla, tarihle alakalı, yabancı dille de alakalı aynı şeyi söylüyorum. Kur'an-ı Kerim bu tür insanlar için kitap yüklü eşekler tabirinde bulunuyor. Hiç affedersiniz falan demiyorum. Ayet-i Kerime aynen böyle söylüyor. Kitap yüklü merkepler, eşekler. Dolayısıyla kitabi bilgilerimiz yükle en sonunda bunları kullanamıyorsak, yani elini vicdanına koyup başını iki elin arasına alıp Milli Eğitim Camiası'nın bunu düşünmesi lazım. Biraz utanması, biraz kendine gelmesi lazım. 16 yıl yabancı dil eğitimi verildikten sonra hala çocuklarımız dertlerini anlatamayacak durumdalarsa, bir yabancıyla bir temasa geçemeyecek durumdalarsa, iki satır bir şey yazamayacak durumdalarsa biraz bunun sorgulanması gerekiyor diye düşünüyorum. 16 yıl üniversite dahil din ve değerler eğitimi verip, ahlak eğitimi verip, sonrasında da trafikteki keşmekeşi, şehirlerdeki, sitelerdeki, işte Türkiye'deki durumları gördüğünde insanın yüreği kanıyor, içini kanartıyor bütün bu olan olaylar. Dolayısıyla attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağa bir şekilde değmesi, daha optimum, daha verimli bir kaynak yönetiminin sağlanması gerekiyor. Bu anlamda sınavlar ve hayat sınavı, bunu biraz açmış olacağım. Aziz dostlarım, hayat bir sınavdır dedik. Askeri sınavlar olur. Yani sınanırız bir şekilde. Yani bundan kaçış yok. Dünya savaşları mesela askeri bir sınavdır. Zaman zaman savaşlar olur. Savaş peki neden olur? Neden savaş olur? Bir savaşın gerekçeleri nelerdir aziz dostlarım? Savaşın içerisinde savaş ahlakı nedir? Savaşta esir hukuku nedir? İnsan hakları nedir? İnsan hakları bir savaş esası nasıl tesis edilir? Savaş sonrası sulh ve barış, sükunet nasıl sağlanır? Tüm bunlar bir savaş sınavının nasıl cevaplandığıyla alakalıdır. İslam tarihinde, dünya tarihinde aslında böyle bir bölüm hiç olmadı. Savaş esirleri 10 tane Müslümana okuma yazma öğrettiğinde serbest kaldığı, savaş esirlerinin onları esir alan galiplerle beraber yemek yediği, hatta galiplerin bazen yemek yemeyip kendi esirlerine o yedikleri yemekten yemeklerini verdiği, hatta savaşın galiplerinin okut kaynakları içerisinde kendi devesine binmeyip esirini bindirip kendisi yayan olarak o kızgın çöllerde gittiği bir tarihi, dünya hiçbir tarihi döneminde yaşamadı. Bu savaşla alakalı bir ahlak. Dolayısıyla askeri açıdan sınandığımızda Amerika mesela son yüzyılda 15-20 defa milyonlarca insanı katlettiği askeri açıdan savaşlarla, darbelerle sınandı ve maalesef Amerikan ulusu bu sınavı olumlu olarak veremedi. Dünyadaki itibarları, imajları yerin dibindedir. Orta Doğu'da yaptıkları ortadadır. Şu anda bir taraftan batımızda Dede Ağaç'a getirdikleri savaş yığınağıyla, askeri yığınakla 25-30 bin tır dolusu Güneydoğu sınırımıza yığdıkları yığınakla zaten bu işin şirazesini kaybetmiş durumdalardı, ama Irak'ta yaptıkları işte Ebu Hureyb cezaevindeki işkenceler, oradaki yapılan olaylar, yüzyıllardır devam eden özellikle soykırımla alakalı yaptıkları ortadayken, hani Amerika'nın askeri açıdan savaşla alakalı bu sınavı veremediğini, bu sınavı geçemediğini biliyoruz. Dolayısıyla o tarz bir savaşın içinde bile sınavın verilmesi, doğru cevapların yapılması, doğru tercihlerde bulunulması gerekiyor. atom bombasının o bomba butonuna basmakla yükümlü olan askerin durumu çok acıdır bence. Yani bir düğmeye basacaksınız. Bu bir tercihtir. Basıp basmamak, o uçağa binip binmemek, o mesuliyeti alıp almamak. Ama onu attıktan sonra da milyonlarca canın yok olması, oradaki bütün hayatın yok olmasıyla alakalı, bu bir tercihtir. O tercih bir karara dönüşüp hayatımızın kalitesini ya da vicdan azabını, kalitesizliğini oluşturur. Dini açıdan da bir sınavdayız. Hayat bir sınav. Biz canlarımız, mallarımız, evlatlarımız, ekonomik gelirimiz dahil birçok konuda Rabbimiz tarafından sınanmadan canımızın alınmayacağını biliyoruz. Böyle buyuruyor Rabbimiz. Tevbe'nin 14. ayetten itibaren, ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir buyuruyor Rabbim. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah katındadır. Yani ne demek istiyor? Bu bir imtihan. İmtihanda ne yaparız biz? Bazı şeylerden imtina ederiz. Bazı fedakarlıklarda bulunuruz. Ve bunun mükafatın Allah katında olduğunu biliyorsak eğer, bütün haklarımızı burada almaya çalışmayız. O halde diyor devamında, gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Tam da bunu söylüyordum az evvel. Fedakarlık yapmak derken, hayat sınavında demek ki hayat hep kazandıklarımızı harcayarak kendi hayatımızı devam ettirebilme yeteneğimizden daha fazlası, verdiklerimizle yepyeni hayatlar başlatabilme sanatıdır. Ve Rabbimiz, kim nefsinin bencilliğinden korunursa işte o kurtuluşa erecekler onlardır buyuruyor. 17. ayet-i kerimesinin itikabının, Allah'a güzel bir borç verirseniz o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezada ise asla acele etmez buyuruyor. Ve 18'de, Allah akıl ve duyularla idrak edilmeyeni de edileni de bilir. O üstündür, hikmet sahibidir. Aziz dostlarım, dolayısıyla hani Allah'a bir borç verme. Karz-ı Hasen bu. Sadaka cariyenizin olup amel defterinizin öldükten sonra da kapanmadan yazmasını istiyorsanız, bonuslarınızın, sevaplarınızın artmasını istiyorsanız, biraz daha fedakarlık ve başa gelen sıkıntıya biraz daha sabır, biraz daha sükunet, Allah'ımızın o sınavında, bize yaptığı sınavda tercihlerimizin geçmemizden yana kararlara dönüştüğü gerçeğini bize hatırlatıyor. Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik buyuruyor Rabbimiz. Allah doğru söyleyenleri de muhakkak bilir, yalancılar da muhakkak bilir. Ankebut 2'de, insanlar imtihandan geçilmeden sadece iman ettik demekle bırakılıvereceklerini mi sandılar? Yok öyle bir dünya. Darlıkla, yoklukla, varlıkla, bollukla, kıtlıkla bir şekilde deneneceğiz. Ve bunun nasıl olacağını Bakara 155 bize bildiriyor. Çok ayet-i kerimeler var bununla alakalı ama kısaca özetlemem gerekirse, muhakkak ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz. Sabredenlere müjdele. Demek ki imtihan anında sabredenlere özel bir mükafat da var. Aziz dostlarım, ciğerimiz yanıyor. Ülkemiz yanıyor. Ormanlarımız yanıyor. Büyük bir sınavdayız. Ülke olarak topyekun bir sınavdayız. Peki buna nasıl cevap vereceğiz? Bilim dünyasında biomimikri dediğimiz, biomimikri yani tabiattan öğrenme dediğimiz yeni bir bilim dalı gelişti. Biomimikri bize yaratıcımızı, yaradanımızı yani Rabbimizi modellememiz gerektiğini, varlık aleminin hakikatindeki sırlara vakıf olarak eşyanın tabiatına uygun davranmamız gerektiğinin yollarını gösteriyor. Mesela bir denize en hızlı gitmek istiyoruz. Yunusların anatomik yapısını modellemek gerekiyor. Çünkü suda en verimli, en hızlı gitme şekli ancak bir yunusun dizaynını birebir modelleyerek başarabiliyoruz. İşte bu biomimikri. Ya da bir kartalın hani kanat uçları yukarı doğru kıvrıktır ya, bunu modelleyerek winglet dediğimiz o ucu kıvrık kanat uçlarını uçaklara monte ettiğimizde yakıt daha verimli %40, işte yük taşıma %30-40 daha fazla yük, türbülansta sarsılmama, metal yorgunluğuna karşı durma gibi uçağın ömrünü de uzatan birçok hususu elde etmiş oluyoruz. İşte aynen böyle. Orman yangınlarında da biomimikri yöntemini uygulamamız gerekiyor. Mesela son dönemde ben özellikle şu son bir hafta 10 gün içerisinde, aman işte efendim çam ağaçları ekmeyelim. Çam ağaçları yanıyor, kozalaklar patlıyor. Çam ağaçları yangını çok daha uzak noktalara taşıyor diye konuşanlar var. Bu anlamda bir bilgi kirliliği de var. Çam dikmeyin mesela, onun yerine dağa taşa meyve ağaçları dikin gibi paylaşımlar görüyorum ben. Dikmeyin anlamına bir şey söylemiyorum. Meyve ağacı dikmeyin anlamına bir şey söylemiyorum. Ama Bir şekilde bunlar bilmeden söylendiğinde bilgi kirliliğine yol açıyor. Bilmiyorlar ki bu topraklarda 20-30 milyon yıldır çam ağacı fosilleri var. 20-30 milyon yıllık çam fosilleri bulundu. Bu topraklar az uz değil aziz dostlarım. 20-30 milyon yıldır bu ağaçlar hayatta demektir. Bu ağaçlar ayakta kalmayı başarabilmiş demektir. Bundan sonra da ayakta kalacaktır. Ülkemizde doğal olarak yetişen kızıl çama bakın, işte kara çama bakın, sarı çama bakın, fıstık çamı dediğimiz o çok meşhur. Özellikle böyle Fethiye taraflarında olan Halep çamına bakın. Peki bunu nasıl yapıyor? Çam ormanı bir orman yangını sonrasında tohumlama ya da fideleme yapılmadan kendini yenebilen tek ağaç dünyada. Tabiri caizse küllerinden yeniden doğuyor. Zümrüt anka koşa gibi aziz dostlarım. Ve Kızılçam milyonlarca yıldan beri yangın geçirdiğinden yangınlarda o kozalakları ve onun içindeki tohumları yok olmuyor. Onlardan kendini yenileyebilme özelliği kazanmış. Öyle bir özellik verilmiş Rabbimiz tarafından ona. O yüzden yanan kızılçam ormanları ilk öncelik olarak fidan ile değil tohum ile ormanlaştırılıyor. Yüksek ısı ile uyanan tohumlar ilk barda kendiliğinden çimleniyor. Yani kızılçam ormanları yok olmuyor. Küllerinden doğuyor. Ağaçlandırmalarda elbette toprak analizi yapılır. Hani bu işi erbabına bırakmak lazım. Yörenin ekolojisine bakılır. Dikilecek ağaç türüne buna göre karar verilir. İşte su zengini bir ülke değiliz. Su fakiriyiz. Sulama imkanına bakılır. Suyu da çünkü tasarrufu kullanmak zorundayız. Bu arada kızılçamın da kuraklığa en dayanıklı çam türü olduğunu söyleyeyim. Kanaatkar olduğunu, su istemediğini söyleyeyim. Bütün bunlara rağmen son dönemde bizatihi incelediğim, gördüğüm, bütün Türkiye'yi karış karış gezdiğim Orman Genel Müdürlüğü yöneticileri, uzman ağabeylerle birlikte binlerce orman köylümüze işte ceviz, badem, kestane, dut, alıç, ahlat, kuşburnu, defne, keçiboy, zeytin gibi 14 milyon meyve fidanını toprakla buluşturmuş. Böyle başarılı bir örgütün şu anda kamuoyunda bu şekilde yıpratılması çok da kadir şinas, çok da hakkaniyetli gelmiyor bana. Dolayısıyla nereden geldik buraya? Orman yangınları da bir sınav. Ve bu sınavda en doğru cevapları veren ülkeler bu sınavdan geçiyor. Her afetin bize öğretmesi gereken dersler var. Ne ekmeliyiz? Ne ekmeliyiz? Ne ekmemeliyiz? Nasıl korumalıyız bunu? Erken uyarı sistemini nasıl yapmalıyız? Yangına ne tür bir teknolojiyle müdahale etmeliyiz? Ne tür hazırlıklar yapmalıyız? Yangın esnasında inanın sosyal medyanın kullanımı bile bununla alakalı alacağımız tedbirlerle ilgili bu sınavda nasıl cevap vereceğimizi, bu sınavda hangi cevapları verebileceğimizle alakalı bir özellik ve güzelliktir. Bütün bunlar bizim geleceğimizi oluşturuyor milli açıdan. Biz aziz dostlarım doğal afetler demişken hani orman yangınları çok büyük bir doğal afet. Mesela Japonya depremle ilgili bu doğal afetle sınandığında fay hattı üzerine biliyorsunuz o koca ülke depreme dayanıklı konut yapmalıyız cevabını verdiler bu sınava. Ve bu sınavı geçtiler. Ama maalesef son dönemde onlar da bizim Karadeniz sakinleri gibi, Karadenizli dostlarımız gibi dere yataklarına kurdukları evlerle son sel felaketine büyük bir davetiye çıkardılar ve büyük bir yıkım yaşadılar. Şimdi ben gözlemliyorum Japonya'yı. Acaba o selden sonra, bundan sonra da bu tür afetler çok çoğalacak, bu çok kesin. Santimetre kareye, metre kareye düşen yağmur oranında %400, %1200'e varan, doluların büyüklük oranında %600'e varan bir orantısız dengesizlik söz konusu. Bu gittikçe ekolojik denge bozulduğu için artacak gibi görünüyor. Dolayısıyla Japonya şu anda bina yapılaşmasını dere yataklarından taşıma cevabını vererek geçerse geçecek. Ama biz hala yüzyıllardır yaptığımız gibi her sel felaketinde bundan ders çıkarmayıp yine dere kenarına bir evim olsun diye yine tepelerden birazcık çay yapacağım ya da ziraat yapacağım diye ormanları kesip orayı dalgalaştırırsak, kelleştirirsek ne demiştik? Tercihlerimiz hayatımızın kalitesini belirler. Bu da bize çok kaliteli bir hayat vermeyecek demektir aziz dostlarım. Can dostlarım, hayat bir sınavdır dedik. Ekonomik açıdan da bir sınav. Dünya çok büyük buhranlar yaşadı biliyorsunuz ekonomik açıdan. Krizler yaşadı. Her ülkenin ekonomik krize verdiği tepki yani aldığı karar farklı oldu. Farklı tercihler sonucun da farklı olmasını sağlıyor. Çok değil 50-60 yıl önce darmadağın olan, yenilen, ordusu dağıtılan, üzerine atom bombası atılan Japonya'ya bakalım. bu askeri ve ekonomik yenilgisini dünyanın o dönemdeki en büyük ekonomisi olan ve kendilerine bu acıları yaşatan Amerika'yı geçip onlardan intikamı almak üzere kurdular. İyi ki de öyle yapmışlar. Son geldikleri noktada dünyanın 3. büyük ekonomisi 6 trilyon dolardan 7 trilyon dolara doğru giden 3. büyük ekonominin sahibi olarak bunu başarmış gibi görünüyorlar. Aynı şekilde Almanya'ya bakalım, Kore'ye bakalım. Onların da tercihleri bu yönde oldu. Çok değil yani, inanın 35-40 yıl önce Kore ile Türkiye'nin ekonomik kıyaslamasını yaptığınız zaman yaklaşık olarak benzer özelliklerimiz vardı. Ama şu anda baktığınızda hani Turquality programıyla en azından global bir marka çıkartalım diye yırtınıyoruz, mahvoluyoruz. Bütün kaynakları kullanmaya çalışıyoruz ama hani dünya çapında böyle onların 30'a yakın markası oldu. Bir çırpıda sayabiliriz, şu anda reklama girmeyelim, Güney Kore'nin. Ama bizim hala dünyanın kabul gördüğü, katma değeri çok yüksek, inovatif, sıra dışı bir markamız yok gibi görünüyor. Yani var olanlar da yetersiz anlamında söylüyorum. Türkiye çünkü o dönemde tercihini Osmanlı'dan Baki'ye, şu güzel yurdumuzu biraz daha geliştirebilmek adına farklı tercihlerde bulunarak bu hale getirdi. Mesela biz gelişmeyi ve ekonomik kalkınmayı batılılaşmayı modernleşmeyi onların kültürünü ithal etmekle bulduk. Kılık kıyafette, dinde, hatta ya din nasıl ithal edilebilir? Bir başka ülke, bir başka ülkenin dinini nasıl alabilir? Hukukta, hatta dilde. Dilimizi terk ettik aziz dostlarım. Dil katliamını bir düşünün nasıl olduğunu. Batıyı taklit edelim derken bazı alınan o büyük kararlar ve yapılan işlemler ekonomik olarak, ahlaki, hukuki, milli, dini olarak da bizi ne kadar kalkındırdığıyla alakalı elimizi, başımızı ellerimizin arasına alıp şapkamızı önümüze koyup değerlendirmemiz lazım. Sonuçta tercih kalitemizin ya da kalitesizliğimizin celemesini çekiyoruz ve aynı dönemde bizimle aynı şartlarla başlayıp şu anda bizden çok çok daha iyi duruma geçen ülkelerde o tercih kalitelerinin ya da kalitesizliklerinin celemesini çekiyorlar diyebiliriz. Can dostlarım, sadece ekonomik değil, bedensel açıdan da bir imtihanla karşı karşıya değil miyiz? Bizim mesela çok kullandığımız, çok bilindik, insanlığın da şu andaki en büyük dertlerinden birisi olan obezite ile alakalı bir örnek vardır. Amerika'nın 512 milyar dolar harcadığını düşünürseniz obezite ile mücadelede, bedensel olarak yemek yeme anındaki kısa sürelik zevklere tamah eder insan. O ve ona tamah ederek o zevkleri beslemeye başlarsa, yani 15 dakika yemek yiyecek, yarım saat yemek yiyecek, yarım saatlik yemek yeme zevkim çok yüksek olsun, bunu maksimize edeyim, bunu yükselteyim deyip ona odaklanırsa, hayatının sonraki kalan döneminde bir 3-5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 50 kilo, 100 kilo fazlası olan insanlar var. Bunu sırtında taşıma hammallığına, ceremesine, cefasına, zahmetine, külfetine, eziyetine katlanma kararını veriyordur bununla. Çünkü yemek yeme anındaki zevki maksimize ettiğimizde bedenin obezleşmesiyle alakalı bir ters orantı var. Yani fazla kilolar ya da obezite de yapılan tercihleri ve alınan kararlarımızın bir ürünü. Yemek yeme zevkini formda ve sağlıklı bir bedene sahip olma hazıyla değiştirmedikçe de bu hesap hep o dengesizlik anlamında kabarık olacak. Bizim ailevi olarak bazı sınavdan geçiyoruz. Sınavların içerisindeyiz. Aile olmak zaten bir tercih değil mi? Baştan aziz dostlarım, aile kurmak, yuva kurmak, evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak. Ben gençlik hayatımda feminist takılan, sözüm ona modernist takılan, aile olmayı çok geleneksel gören, dolayısıyla onu dışlayan, evlenmeyen ve evlenmemeyi bir taahhüt altına alıp ben bundan sonra çoluk çocuk sahibi de olmayacağım diyen o sözde modernistlerin ileriki yaşlarında, ahir ömürlerinde çok ama çok pişman olduklarına şahit oldum. Yemin ederim. Ya Münir Bey, hiç o günlerdeki, o dönemlerdeki aklımız akıl değilmiş. Keşke evlenseymişiz. Keşke birkaç tane çocuğumuz olsaymış. Şu ahir ömrümüzde tek başımıza böyle sürünmeseymişiz diye o çocuk özlemini, o zürriyetlerinin kurumasının karşısında zürriyetlerinin devam etme yeteneğini ya da sevgisini, bilincini, artık neyse zevkini yaşadıklarını gördüm ama acı. Bir zaman alınan kararlar yanlışsa vakti geçtikten sonra değiştirilemiyor ve geriye sadece ve sadece faturasını ödeme zorunluluğumuz ya da faturasını ödeme ceremesiyle baş başa kalıyoruz. Sadece evlenmekle ilgili değil can dostlarım. Evlendikten sonra nasıl bir aile olacağımız konusunda da tercihlerde bulunmamız gerekiyor. Genel olarak biz haklı mı olmak istiyoruz? Ailede bir kere bunun kararını vermemiz lazım. Haklı mı olmak istiyoruz, mutlu mu olmak istiyoruz? Eğer mutlu olmak istiyorsak, eğer tercihimizi mutluluktan yana yapmışsak, bütün haklarımızı peşinen tahsil etmemiz, eşimize haksızken bile onu üzmemek adına hak vermemiz. Hani derler ya, belki de zeytinyağı üste çıkmıyordur, su alttan alıyordur. bu misali alttan almayı bilmemiz, özür dilememiz, gönül almamız, köpleri yıkmamamız gerekiyor. Tercihlerimizin sonucu ve ceremesini yaşamamız kaçınılmaz bir sondur. Aziz dostlarım, bu anlamda hani var olan bütün hakları, şirketlerde de ben onu gördüm. Evet, size işveren böyle bir hak vermiştir ama peşinen bunların hepsini tahsil ettiğinizde mutlu olamıyorsunuz. Ailede de ben haklarımın peşindeyim kardeşim, haklı olacağım, haklarımın hepsini alacağım diye. Çünkü fedakarlığı yok ediyor. %100 peşinen bütün haklarınızı tahsil etmeniz mutluluğun önündeki en büyük engellerden bir tanesi oluyor. Sosyal açıdan da deneniyoruz aziz dostlarım, can dostlarım. Erkan Radyo'nun çok değerli gönüldaşları, yaşadığımız tüm şu olaylara bakın. Şu anda yaşadığımız Suriyeli ya da Afgan ya da diğer ülkelerden göçmen mültecilerle ilgili sınavımıza bakın. Buradaki tercihler, yabancıları peşinen evlerine göndermek gibi sığ bir seçeneğe mahkum edilirse, bu ne tarihimize, ne geleneğimize, ne insanlığımıza, ne de modern dünyanın mülteci haklarına sığar. Tarihsel gerçeklerden ders almamızı bilmemiz gerekiyor. Ne yapmışlar bundan 1400 sene evvel? O dönemdeki Medineli dostlar, o güzel insanlar, o gönlü güzel insanlar bakmamız gerekiyor. Mekkeli muhacirleri bağırlarına basmışlar. Üstelik arkalarında o masum Müslümanları kovalayan, onları Habeşistan gibi hicret ettikleri yerde bile rahat bırakmayan, oralara gidip onları geri isteyen, almakla ilgili mücadele veren, alıp çünkü getirip yeniden işkence etmek isteyen, hatta verilmezse hicret ettikleri yerlere kadar ordularını oraya götürüp onlarla savaşan böyle bir zalim Mekke müşriklerine karşı peygamberimizi ve onun güzide sahabesini korumak bahasına, canları bahasına Mekkeli müşriklerle savaşa girmişler. Bir bakar mısınız Kadir Şinaslı'a? Malları ve canlarını seferber etmişler, feda etmişler. Bir muhacire, bir göçmene, bir sığınmacıya karşı yapılması gereken muamele bu. Ama biz tarihsel gerçeklerden bir haber, bunu bilmediğimiz zaman, üstelik bununla da yetinmemişler. Biraz daha böyle derine indiğimizde, biraz daha fazla okuduğumuzda evlerinin en güzelini onlara verdiklerini görürüz. Medineli Ensar'ın, Mekkeli muhacirlere. Hurma bahçeleri varsa ki o dönemin en çok kazanan şimdiki e-ticaret siteleri gibi düşünün. Sürekli gelir getiren tek varlıkları onu da vermişler. Hatta daha ileriye gidip birkaç tane eşi olanlar eşlerinden bir tanesini boşayıp o muhacir, o göçmen muhacirle evlendirmek istemiş. Peygamberimiz durun demiş, o kadar değil, buna müsaade etmemiş. Ama onun dışında bütün malla ilgili yapılan fedakarlıklara izin vermiş. O da büyük bir hoşnutlukla karşılanmış. Şimdi gelen sığınmacılara en çok o kendisine kazandıran marka olmuş meşhur bir ticaret sitesinin şifrelerini verip hesabını ona devredip al kardeşim bundan sonra bunun geliri sana diyen bir örnek dünyada gördünüz mü? Çok zor. Karşılaşamıyoruz. Karşılaşamayız. Çünkü tercihlerimiz bizim çok bencil aziz dostlarım. Çok egoist, çok narsist ve bu tercihlerimizi bencilden bizciliğine çevirmedikçe de ıslah olacağımız yok. Kültürel açıdan son olarak bir örnek vereyim. Sonra gençlerimizin üniversite tercihlerine değineceğim. Kültür biliyorsunuz medeniyet anlamına geliyor. Medenilik. Sofra adabından yolda yürümeye, trafikte seyretmeye, konuşmaya, gezmeye, yürümeye, tatil yapmaya, apartmanda bir komşuluk ilişkisine, arkadaşlığa, akrabalık ilişkisine varıncaya kadar, alışveriş alışkanlığımıza varıncaya kadar bunlar bizim kültürümüzü oluşturuyor. Bu tür faaliyetler kültürle bizi disipline ediyor. Kültürel açıdan baktığımız zaman üzerine oturduğumuz şu kadim kültürel mirasın hakkını verdiğimiz söylenebilir mi can dostlarım? Sonuçta bir ya da bu şekilde biz bu kültürel mirası kucağımızda bulduk. Ama şu anda içinden geçtiğimiz sınavlarda sınav anındaki tercihlerimiz sınav sonucunu belirlediğine göre biz şu anda kültür sınavından kültürsüzlük sonucunu almış bir medeniyet ya da yarı medeniyet mi demem gerekiyor onu bilemedim. Hadi bir medeniyete dönüştük diyelim. Sınav sonunda işte yok yanlış soruydu. Yok soru kitapçığını yanlış almışım, yok kaydırma yapmışım, yok aşırı heyecanlanmışım, yok bildiklerimi unutmuşum, yok sorular çok zordu gibi mazeretler bizim hayatımızda olumlu bir katkı sağlamıyor. O yüzden sınavlar öncesinde çok iyi bir hazırlık gerektirdiği kadar sınav esnasında da çok iyi bir tercihte bulunmamız gerekiyor aziz dostlarım. Şimdi buradan gençlerimizin, 2 milyon 600 bini aşkın gençlerimizin bu son dönemde Yüksek Öğretim Kurumları sınavı YKS dediğimiz sınavlarının sonuçları açıklandı biliyorsunuz. Şimdi tercih zamanı sınavda başarılı olan öğrencilere tercihlerini de çok doğru ve başarılı yapmak zorunda olduklarını hatırlatmak kastıyla çünkü bunu doğru bir tercih yapamazlarsa elde ettikleri başarıyı da çöpe atmış olacakları için tam da bu noktada elhamdülillah 20 Ağustos'a kadar da biraz uzatıldı tercihler. Bu YKS tercihleri ilgili de bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum hem ailelere hem gençlere aziz dostlarım. Her şeyden evvel çok söylenir ama bilmiyorum neden ibret alınmaz bununla alakalı. Hani anne babalar kendi yapamadıklarını çocuklar üzerinden yapmaya çalışmasınlar. Çocukları üzerinden kendilerini gerçekleştirmeye çalışmasınlar. Doktor olamayan anne baba çocuğunu doktor yapmakla çok büyük bir şey başarmış olamayacak. Buradan tatmin olamayacak. Bu egoist ve bencil duygusunu çocuğunun ihtiyaçları, yetenekleri, kapasitesi, kabiliyeti, becerisi, bilgisi, donanımı, geleceğiyle alakalı çocuk odaklı, çocuğu odaklı kurgulaması gerekiyor. Kendi odaklı bir kariyer planı yaptığında mutsuz olacaklar. Bir de dökme suyla değirmen dönmeyecek. Yarın bir günün garantisi yok. Anne babanın yarın bir gün ölmeyeceğinin bir garantisi yok. Çocuğumuzun yarın bir gün vefat etmeyeceğiyle alakalı bir garanti yok. Dolayısıyla aziz dostlarım, hayat bir tercihler sınavı. Tıpkı başarıya girdiğimiz o YKS sınavı gibi tercihleri yapmak da bir sınav. Üstelik bu sınav bundan sonraki sınavlardan çok daha büyük bir şekilde hayatımızın geri kalanını nasıl yaşayacağımıza etki eden bir sınav. O yüzden kriterlerinizi doğru belirleyin. İlke merkezli davranın. İlkelerden asla ve asla ödün vermeyin. İlkelerden şaşmayın. Ahlakı merkeze alın. Ahlaksız bir tercihte bulunmayın. Şimdi gençlerin aklına ya hocam üniversiteyle alakalı çok böyle kritik bir dönem 5'teyiz. Biz nasıl böyle ahlaksız bir tercihte bulunabiliriz diye bir soru gelebilir. Ama üniversiteyle alakalı değil ama liselerle alakalı tercihlerde kariyer koşulu yaptığım birkaç tane yavrumuzun ya hocam iyi ki orada sizin yönlendirmenizle A lisesinden B lisesine doğru tercihimi kaydırmışım. Ben orayı sadece orada kız arkadaşlar çok daha bol diye, kız erkek ortamı, ortam diyor şimdi gençler buna, çok daha rahat diye. Sadece böyle cinsel isteklerim doğrultusunda bir tercihte bulunurken, siz iyi ki beni çevirmişsiniz bilime doğru, ilime doğru, kendimi gerçekleştirmeye doğru. Dolayısıyla şimdi geçmişe yönelik bu 4 yıla baktığımda, iyi ki bu liseden mezun oluyorum, size çok minnettarım diyen epey bir böyle danışanım oldu. Bu anlamda söylüyorum. Gelip geçici şeyler, hatta bu kız erkek arkadaşlığı, cinsel tercihler, işte zevklerimizin esiri olarak tercihleri bu yönde yapmakla alakalı bir film de önerebilirim size. Hani bilim mi, kız arkadaşımı, erkek arkadaşımı, October Sky, Ekim Düşü diye tercüme edildi Türkçe'de. Bu dönemde bu filmi izlemeniz, tercihlerinizi hangi yönde yapmanız gerektiği ile alakalı size bir bilgi, bir fikir verecektir. Bir insan hayatında aziz dostlarım, en değerli kazanım, sürekli Erkam Radyo'da arada bu programlarda bunu dile getiririm, kendi yetenek potansiyelini tanımasıdır. Kendinizi tanımadan üniversite tercih günlerinde üniversiteyi, bölümleri, oradaki hocaları, üniversitenin imkanlarını, bu bir işe yaramayacaktır yani. Şimdi elinizdeki telefonun şarj yerinin ne olduğunu bilmeden, plug dediğimiz o yerin ne olduğunu bilmeden gidip kendinize şarj kablosu aramaya benzer. Uyumlu değilse telefonunuza ya da kendi bilgisayarınızın nasıl bir şarj kablosuna ihtiyacı var, adaptöre ihtiyacı var, bunu bilmeden gidip adaptör beğenmeye benzer. Peki sizin bilgisayarınıza uymayacaksa o, kişilik, kimlik, karakter, yetenek, potansiyele uymayan mesleklerde, tercihlerde sizde bir yürek acısı olacak aziz dostlarım, değerli genç kardeşlerim. Eğer siz kendinizi tanımadan, üstün niteliklerinizi fark etmeden, yetenek ve potansiyelinizi göz önünde bulundurmadan bir tercihte bulunursanız, ileride okul, bölüm ve iş değiştirmek zorunda kalacaksınız. Hatta eş değiştirmek zorunda kalacaksınız. Boşanıp tekrar evlenmek zorunda kalacaksınız. Hayatta mutlu olamayacaksınız çünkü bu bir şekilde eşinize ve çocuklarınıza fatura edilecek. Allah korusun, hayatınız daha bedbaht olacak. Bir insanın hayatını güzelleştirebilecek unsurların en başında sevdiği bir iş yapması gelir. İşte bu da bir tercih meselesidir. Kolay iş bulma, işte kolayından para kazanma, çok daha büyük itibar, şans, şöhret, makam, mevki, bu tür hırslarla yapılan tercihlerin geçmişte insanları mutlu etmediğini şu andaki hayatımızda görüyoruz. Bu çok apaçık, aşikar bir olay. Dolayısıyla ne olursunuz tercihlerinizi yeteneğinize uygun, sevdiğiniz bir işi yapacak şekilde o alanlarda yoğunlaştırın. O alanlarda iş yapmak üzere bir kariyer tercihinde bulunun. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela diyelim daktilo ile yazı yazmayı seviyorsunuz. Şimdi bazı gençler hocam daktilo ne diye bilebilir. O kadar eski bir şey çünkü. 20-30 yıllık bir olaydan bahsediyorum. Daktiloların pabucu dama hatırladı. En azından bir 30 yıl oldu diye biliyorum. Ama mesela siz hala inatla daktilo ile yazı yazacağım diye. Eskiden adliye çevrelerinde arzu halci derdik böyle. Gidersiniz. Ya ben şöyle bir dilekçe vermek istiyorum. Şöyle bir durum var. Hemen oraya bir daktiloya beyaz kağıdı ya da teksir kağıdını sarar. Tık tık tık tık yazmaya başlar. Ve size daktilo ile o resmi dilekçenizi yazan bir kişinin yaptığı işi yapmak istiyorsanız siz. Ya da onu yapmak istemiyorsunuz. Hocam ben daktilo tamir etmeyi çok seviyorum. Daktiloların olmadığı bir dünyada bunun tamirciliğine soyunursanız hani yeteneğinizi keşfetmiş olmazsınız. İşsiz kalma ya da mutsuz olma ihtimaliniz yüksektir. Peki çözüm? Tam bu noktada devreye ikinci bir kriter daha girer. Birinci kriteri canlarım lütfen unutmayın. Sizin yetenek ve potansiyeliniz. Kul kullu ni'amalu ala şakileti diyor Allah'ımız. Herkes kendi yetenek ve şakilesine, potansiyeline, karakterine, kimliğine, kişiliğine göre davranır. Kişinize, kimliğinize, yeteneğinize, potansiyelinize uymayan, ya işte orman yangını diyoruz. O coğrafyaya o ağaç ekilmeyecekse onu ekmemiz felaketle sonuçlanabilir. Ya da o illa orada yetiştirmek adına çok su isteyen bir yer, ağaçı çok kurak bir yerde ektiğimizde bir sürü kurumuş ağaç görüyoruz. Olmayacak yani. Aynen öyle. Siz de o içinizdeki nüveyi, çekirdeği hangi meslekte yeşerteceğinizle alakalı, hangi alanda yeşerteceğinizle alakalı, hayat ağacınızın nerede kök, budak, dal, budak saracağını karar vermenizle oluşuyor başarınız. Birinci kıstas kendinizi, ikinci kıstas dünyanın nereye gittiğini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bunu göz önünde bulundurarak tercih yapmak zorundasınız aziz dostlarım. Gelecek bana sorarsanız, yani çok hocam bir tavsiye alabilir miyiz bu konuda diyorsanız, ama bir tercih yapmak zorundasınız. Beden işçisi mi olmak istiyorsunuz, beyin işçisi mi? Benim gördüğüm kadarıyla az çok dünyayı takip eden bir kardeşinizim, dünya ya da gelecek bedenden beyine doğru gidiyor. Hatta bu 20-30 yıldan beri böyleydi. Yani 20 yıl önce de bunu diyebiliyordum ben. Bedenden beyine doğru gidiyor. Ama son 3-5 yıldan beri beyinden de yapay zekaya doğru gidiyor. Hızlı bir şekilde yapay zekaya doğru dönüşüyor. Bunu göz ardı etmeyin. Daha fazla dijital, daha fazla teknoloji, daha fazla yazılım, daha fazla robotik, daha fazla sensörler, daha fazla nesnelerin interneti, the internet of things. Daha fazla olacak bu. Geleceğin mesleklerine biraz daha fazla bakmanız lazım. Amerikan Çalışma Bakanlığı bundan 6-7 yıl önce bugün Amerika'da ilkokula başlayan çocukların %65'i mezun olduklarında üniversiteden hiç duymadıkları bir meslekte çalışıyor olacaklar. Öyle bir dünya yaşıyoruz ki hiç duymayacağımız bir meslek için kendimizi yetiştirmek zorundayız. Hocam bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapacağız hocam? Çok basit. Eğer siz şu anda yazılımcıysanız ve ben gelecekte yazılım işinin sözel olarak programlanabilir bir yazılıma dönüşeceğini söylüyorsam, illa kodlamalar yazmadan yapay zeka sizin ihtiyacınızı anlayıp size özel bir yazılım yazacak diyorsam, o zaman yazılım formasyonu bir kere gerekiyor. Bu aynı şuna benzer aziz dostlarım. Bir örnek daha vereyim, burayı açıklarım. Mesela gelecekte yapay zeka destekli Da Vinci robotu gibi robotlar robotik cerrahiyle ameliyatları yapacaksa biz o zaman tıp fakültelerini bırakalım mı? Hayır. Tıp fakültelerine gidip insan anatomisiyle alakalı, insan hücresiyle alakalı, kemik yapısı, kas yapısı, hücre yapısı, sinir yapısı, damar yapısı, bununla alakalı anatomik bütün verilere sahip olmamız gerekiyor ki Da Vinci robotunu iyi bir şekilde programlayabilelim. Ya da uzaktan ona müdahale edip onu robotik olarak kullanalım. Biliyorsunuz Amerika'dan özellikle 5G teknolojisiyle Türkiye'deki bir ameliyata uzaktan robotik müdahaleyle müdahale edip katılıp o ameliyata katılan cerrahlarımız oldu. Bu da insanlığın farklı bir gururu. İşte aynen böyle. Gelecekte eğer biz programların yapay zeka ile yapılabileceğini tasarlıyorsak, kurguluyorsak ya da öngörüyorsak, o zaman bırakalım ya nasıl olsa yapay zeka yazacakmış değil, yine kodlamanın dibine kadar bütün tekniklerini, yöntemlerini bilerek geleceğe hazır hale gelmemiz gerekiyor. Gelecekte daha fazla teknoloji derken ben birçok dersin robotlar tarafından vereceğini söylüyorsam, eğitim fakültelerini kapatalım, öğretmenlik mesleğini lağvedelim anlamına gelmiyor. Öğretmenliğe daha fazla önem verelim ki öğretmenleri modelleyen, öğretmenlerin yaptığı işi en az onlar kadar yapabilen, hocam en az onlar kadar biraz ağır olmadı mı? Öğretmen kadar iş yapabilen bir robot olabilir mi? İnanın yakın bir gelecekte buna alışmış olacağız aziz dostlarım. En azından robotlar öğretmenlerle ilgili olan ön yargılarımızı yaşatmıyorlar bize. Biz şu ya da bu şekilde bir öğretmen gördüğümüzde onunla ilgili bir ön yargıya sahip olabiliyoruz. Ama Robotta öyle bir ön yargı yok. Üstelik robotu çok seviyor çocuklarımız. Ön yargısız bir şekilde ondan öğrenmeye hazır bir şekilde derse başladığı için de öğretmenden aldığı dersle robottan aldığı ders arasında bilimsel olarak çok büyük bir fark var. Bunun doğru bir tercih olduğunu şuradan anlıyoruz. PISA sonuçlarına göre Program for International Student Assessments'da Finlandiya en büyük başarılardan bir tanesine sahip öğretmen kalitesinde. Finlandiya'da da 2 yıldan beri Japonların robotik öğretmenlerinin modellendiğini görüyoruz. Yani bu dijitalleşme, robotlaşmadan, yapay zekadan kaçış ve kurtuluşun olmadığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bütün bunların yanında biraz manevi alanlarla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Tercihinizi yaparken o sektörde, o alanda, o bölümden mezun olduktan sonra yapacağınız işin en önemli hayat mutluluğunuzla alakalı, zürriyetinizle, geleceğinizle, çoluk çocuğunuzla, ailenizle, sülalenizle, kuracağınız gelecekle alakalı kaliteye çok büyük tesir eden unsurların başında, hatta bu işin direği, omurgası olan unsurun helal rızık, helal lokma olduğunu söyleyebilirim can dostlarım. Helalinden kazanmayı merkezinize alın. Helal rızık peşinde koşacağınız bir sektörde helalinden bu işleri yapacak bir şekilde kendinizi hazırlayın. Kul hakkına girmeyen, asla kul hakkına tecavüzde bulunmayan, kulların vebalini üzerine almayan, bilakis kullara hizmet eden, öyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en faydalısı insanlığa en faydalı olandır. Bu benim hayat şiarımdır. Daha fazla insanlığa fayda peşinde, daha fazla insanlığın onurunu, haysiyetini, şerefini koruyacak şekilde, onlara daha iyi bir gelecek hatırlayacak şekilde. Bazen bana sorarlar, hocam bu kadar buluşum var, patentim var mı? Ya patentim yok. Ben bir buluş yaptığım zaman, işte roketlerle alakalı iniş anındaki sıkıntıyı, düşmeyi, patlamayı önlesin diye Elon Musk'a gönderdiğim proje 2020 Haziran ayında göndermişim. Bu yıl inşallah prototipini yaptılar. Böyle bir oradaki roketlerin düşmemesi ya da patlamamasıyla alakalı iniş anında onu tutacak hidrolik bir kolla tam yaklaştığı son 20-30 metrede roketi tutup güvenli bir şekilde indirecek bir robotik kolun mucidiyim. Hani uzay teknolojisinde bizimle bir katkımız olsun. Bunun bendeki hazzı alacağım o paradan, oradan kazanacağım gelirden çok daha yüksek oluyor. Bu anlamda sizin, evet insanlığa faydalı ama sizin de katkı sağlayacağınız bir alanda tercihte bulunun. Ben elbette akademik kadrosuna, üniversitenin oradaki bölüm kurgusuna, üniversitede size sağladığı şartlara, imkanlara bakmayın anlamına bir şey söylemiyorum. Özellikle akademik kadroya. Çünkü kimden nasipleneceksiniz? Sizi kim eğitecek? Özellikle o bölümle alakalı işte hukukçuysanız hukukta, mühendisseniz mühendislikte, öğretmenseniz eğitimde, farklı farklı alanlarda o disiplinin duayan bir insanı orada mı? Ona bir bakmanız lazım. Felsefe ise Teoman Duralı hocamızdan daha iyisi yok bu ülkede. Onun olduğu bir üniversite tercihiniz olmalı. Eğitimse eğitim bilimiyle alakalı bir duayenin olduğu. Ama bu arada sizi mutlu kılacak, sizi hoşnut kılacak bir meslek seçimi de kriterleri arasında ana rotada, ana otobanınız o olsun. Bir ömür hayatınızı adayabileceğiniz bir meslek seçimi, bir uğraş seçimi, bir zanaat, sanat ya da kanaat tercihinde bulunduğunuzu asla unutmayın. Son olarak aziz dostlarım, bilinçli bir tercih yapın. Bu şimdi size biraz gülünç gelebilir ben konuşurken ama şuurunuzun açık, bilincinizin yerinde olup olmadığından emin olun. Hocam ne demek? Tabii ki bilincimiz açık, şuurumuz yerinde. Aziz dostlarım, bir kariyer koçu olarak, bir düşünce koçu olarak söylüyorum, bir aile koçu olarak söylüyorum. Gençlerimizin çoğu şuuru kapalı bir şekilde tercih yapıyor. Vakti zamanında uyanmamış olsaydım ben de babacığımın maalesef kendi bilinçsizliğinin ürünü olarak yanlış bir tercih yapıp tıp fakültesini seçmek zorunda kalabilecektim. Meğersem vaaz vermek üzere, sohbet yapmak üzere camileri dolaştığında beni de yanında götürüp cami çıkışında sohbetlerinin sonrasında cemaati ücretsiz olarak muayene etmemi kurguluyormuş adamcağız. 40 yıl öncenin beyni demek ki öyle düşünüyordu. Onu da yargılamıyorum ama bana uymuyordu. O zaman da şiddetle karşısında durdum. ODTÜ kamu yönetimini yazarken de ilk üç tercihimden bir tanesiydi. Elhamdülillah onu kazandım. Sonra tıpla alakalı bazı şeylerimiz oldu. Kader bizi 8-10 yıl doktorlarla beraber bir ortaklığa sürükledi. Türkiye'de ilk bilgisayar tomografi, ilk manyetik rezonansı, ilk litotripsiyi, taş kırmayı, ilk hiperpermiya, prostatla alakalı kullanılan cihazların Türkiye'ye gelmesiyle alakalı, burada işletilmesiyle alakalı genel koordinatörlük yaptım. 300'e yakın doktorla çalıştım ama 10 dokuzuncu iş olarak şu anda kendi işimi yapıyorum. Aziz dostlarım, 18 farklı iş yapan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Ben yandım, siz yanmayın. O gün babamın tercihine uysaydım, daha sonra farklı üniversiteler, bölümler falan, onların peşinde gidecektim. Gönlünü arayan adam, gerçi okuduğum bölümle alakalı da, yani kamu yönetimi, uluslararası ilişkilerle ilgili de bir iş yapmadım. Devlette hiç başvurmadım. Devletle hiç işim olmadı. Sonra keşfettim, 18. işin sonunda keşfettim kendimi. Düşünen, konuşan, yazan bir Münir Arkan'mışım. Ben düşünceyi çok önemseyen, farklı düşünceler geliştiren, inovasyon yapan, buluş yapan bir Münir Arkan'mışım. Ben konuşmayı çok seven, konuşmakla mutlu olan, seminer vermek, ruhuna yaşam enerjisi veren bir Münir Arkan'mışım. Ben kitap yazmak, ona mutluluk veren, adının baki kalan kubbede hoş bir seda olması, onun ruhunu tatmin eden bir Münir Arıkan'mışım. Şimdi hayatımı buna adadım. Ve dua edin, 19. işim, son işim, tek işimmiş. Münir, aydınlatan, ışık saçan, nurlandıran, haşa öyle nurlu bir yüzüm yok ama hani sinemada o ışığı tutup 3 numara sizin, 5 numara sizin diye küçük feneriyle o küçücük alanı aydınlatan bir kişi gibi, küçücük bir alanı, aslında çok büyük bir alandır, bir kişiyi kurtaran bütün insanlığı kurtulmuş, bir kişiyi öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bundan mutlu olacak bir kardeşinizim. Dolayısıyla hani ben yandım sizler yanmayın diye şuuru kapalı bir şekilde tercih yapmayın. Çevre baskısı dolayısıyla. Sadece çevre baskısı dolayısıyla okuyan arkadaşlarımız var. Sadece yüksek paraya tamahlı, yüksek paraya odaklı okuyan arkadaşlarımız var. El ne der putuyla İsmet Özel dostumuzun dediği gibi o baskıyla okuyan dostlarımız var. Aman bir yer kazanmadı demesinler diye anne baba baskısıyla okuyan dostlarımız var. Anne babanın baskısı dolayısıyla ya ben şunlardan bir kurtulayım da hocam neresi olursa olsun bunların kahrını çekmekten iyidir kısır döngüsüne kapılıp şuursuzca tercih yapan dostlarımız var. Ben bunlardan haberdarım, bunları görüyorum, bunlarla alakalı kariyer koçluğunda bunlarla konuşuyorum. Başka bir Mars'tan bir dünya anlatmıyorum aziz dostlarım size. Dolayısıyla sizin siz olduğunuzdan, bu tercihlerinizin sizin tercihleriniz olduğundan emin olarak tercihe oturun ve tercih yapın. Bu demek değil ki anne babayı çöpe atın, geçmiş tecrübeleri hiç kullanmayın. Hayır, ama büyük kaba hata yapmayın, bile bile ladese girmeyin. Karakterinize uymuyorsa, yeteneğinize uymuyorsa, kişinize, kimliğinize uymuyorsa, potansiyelinize özellikle uymuyorsa anne babanızla bunu oturup konuşun, bir uzman bir size bir destek versin. İnternette bununla alakalı kişilik kimlik testler, kişilik envanterleri, bir sürü enstrümanlar var, tool'lar var, bunlardan faydalanın. Zoraki bile bile ladese girmeyin. Hayatın, unutmayın, daha kaliteli olmasını isteyen kişi tercih kalitesini güzelleştirmek ve iyileştirmek zorunda. Bunu yapmak isteyen kişi de karar verme, karar alma ya da İngilizce'de en sevdiğim kelimedir bu. Decision making, karar verme yerine karar yapma derler. Decision, karar, making, yapma. Onu make, make eder yani yaparsın onu. Nasıl yaparsın? All together, birlikte yaparsın. İşte Rabbimizin de veşavirhum bil emri, işlerini onlarla istişare et. Şurahum beynehum, onların işleri aralarında şura iledir buyruklarına uyarak, mutlaka istişareyle. İstişare sünnet ama müsteşar mümtaz gerek. Mutlaka tercihlerle ilgili bir uzmandan destek alarak, karar yapma mekanizmanızı güzelleştirerek, sizin siz olduğundan emin olarak, size uygun bir tercih yaparak geleceğinizi güzelleştirdiniz, iyileştirdiniz. Çok güzel bir gelecek diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.